mı güzel? Ben evvelden rakıyı içerken böyle içiyorduk. Bir yudum rakı, bir yudum su. Şimdi meyve suyu içiyoruz. Bir yudum elma suyu, bir yudum su. Evet sevgili kardeşler. Seviniyoruz. Gerçekten seviniyoruz. Hem Rab'de olmanın ayrıcalığıyla seviniyoruz. Hem de toplantımız bebeklerin doğumuyla çoğaldığı için seviniyoruz. İyi ki çocuklarımız da var. Çocuklarımızın olması toplantının sayısını da fazla gösteriyor değil mi? Bugün 10 yıl sonra 3 tane Hacı'da havada, 3 tane bende, 2 tane Sami'de, 6-8. Belki Özlem ve Vural'dan gelecek bir iki tane. Değil mi? 10 kişi. Bak bu toplantı iki katına çıkmış olacak birdenbire. Onun için çocuk Rabbin bereketidir kardeşim. Onun için çocuktan çekinmeyin. Fazla olmasın ama yine de olsun yani. Bebek olsun, bebek bekliyoruz. Bizden de kucak dolusu selam, sevgi götür Sami. Kerstin'e oldu mu? Sıcak, kucak dolusu sıcak sevgilerimizi götür Kerstin'e. Evet, bizim her zaman isteklerimiz bitmez. Değil mi? Her zaman isteklerimiz var. Tanrı'nın önünde birçok şey istiyoruz. İşlerimizin iyi gitmesini istiyoruz. Kazancımızın daha iyi olmasını istiyoruz. Çocuklarımızın daha sağlıklı ve başarılı olmasını istiyoruz. Evliliğimizin daha mutlu, daha bereketli bir şekilde geçmesini istiyoruz. Yuvamızda mutluluğun hiçbir zaman eksik olmamasını istiyoruz. İstiyoruz, istiyoruz, istiyoruz. Rab de bizden bir şey istiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 böyle değil. Rab bir şey istiyor. Diyor ki sadık ol, benim için yeter. Tanrı bizden sadakat istiyor. Ona bakalım. Gerçekten onda kalmaya özen gösterelim. Ve onun o bize karşılıksız olarak verdiği sevgiden bol bol yararlanalım. Ki bu gerçekten çelişkilerin bol olduğu, çarpıklıkların bol olduğu dünyamızda ayakta dimdik durabilelim sevgili kardeşler. Biliyorsunuz 2 hafta önce 5. bölüme bakmıştık Efesler kitabının. İsterseniz açalım Efesler kitabını. 5. bölümün 21. ayeti üzerinde durmuştum. Ve ayette geçen bağımlı olmak sözü üzerinde duraraktan biraz o sözü, bağımlılık sözünü açıklamaya çalışmıştım. Ve Pavlos orada 5. bölümde bağımlı olun derken Pavlos 5. bölümde kilise topluluğu içerisinde birinin bir diğerine buyruk vermesi söz konusu değil, tersine Mesih'e bağımlı olmak söz konusu oluyor burada. Çünkü kurtuluşumuzun efendisi, kurtuluşumuzun öncüsü, kurtuluşumuzun komutanı Rabbimiz ve kurtarıcımız İsa Mesih. Komutanı derken tabii ki askeri bir ilişkiden söz etmiyor burada kutsal kitap bizlere. Sevgi ve güven olgusuna dayalı bir ilişki olduğunu bize açıklıyor, vurguluyor. Bizler Rabbimize olan saygıdan dolayı, Rabbimize olan sevgiden dolayı birbirimizle alçak gönüllü bir şekilde yaşamamız gerektiği bizlere vurgulanıyor sevgili kardeşler. Biliyorsunuz 2 hafta önce aynı zamanda kilise içerisinde sağlanan bu sevgi ilişkisini evlilik ilişkilerine nasıl yansıdığını kısa bir şekilde bakmıştık. Yani topluluk içerisindeki kardeşlerin birbirlerine olan ilişkileri yuvalara nasıl yansıyor? Evlilik ilişkilerine nasıl yansıyor? Buna birazcık bakmıştık. 22, 23 ve 24. 5. bölümün 24. ayetlerini okumuştuk ve bu ayetler ışığı altında konuyu iki ana başlıkta toparlamıştık biliyorsunuz. Demiştik ki 22. ayette baş olan İsa Mesih'i açıklıyordu. Ve 23. ayette ise Mesih'e bağlanmış bir biçimde hareket eden imanlı erkeğin başkanlığı söz konusu. Demek ki burada kadının erkeğe boyun eğme konusu, biliyorsunuz bizim toplumda, daha doğrusu toplumlarda çok yanlış anlaşılan bir konudur. Kadının erkeğine boyun eğmesi. Mesih'e saygı nedeniyle birbirinize bağımlı olun. Kadınlar Rab'be bağımlı olur gibi kocalarınıza bağımlı olun. Çünkü Mesih nasıl kilise topluluğunun başı ise erkek de kadının başıdır. Mesih bedenin kurtarıcısıdır. Kilise topluluğu Mesih'e bağımlı olduğu gibi kadınlar da kocalarına bağımlı olsunlar. Mesih'in kilise topluluğunu sevdiği ve kendisini onun yararına verdiği gibi siz kocalar karılarınızı sevin. Mesih'in amacı kilise topluluğunu suyla, bu kutsal söz demektir, yıkayıp arıtmak, kutsal kılmaktır. Öyle ki diyor, kilise topluluğunu parlak, kutsal ve suçsuz durumda kendi katına eriştirsin. Ne kiri, ne buruşuğu, ne de sıradan hiçbir bozukluğu olmaksızın eriştirsin. Erkekler de karılarını tıpkı bunun gibi kendi bedenleri gibi sevmekle yükümlüdürler. Karısını seven kendini sever. Çünkü hiçbir vakit hiç kimse öz bedenine kin beslemez. Tam tersine onu besler ve korur. Tıpkı Mesih'in kilise topluluğunu beslediği ve koruduğu gibi. Çünkü bizler onun bedeninin parçalarıyız. Bu nedenle insan babayı ve anneyi bırakıp karısına bağlanacak. İkisi bir beden olacak. Bu giz çok derindir. Onun için yanlış anlaşılıyor zaten. Anayı babayı bırakma konusu. Ama ben Mesih'e ve kilise topluluğuna ilişkin söz ediyorum. Ancak her biriniz karınızı kendiniz gibi sevin, kadın da kocasına saygıyla davransın diyor. Yüzler gülüyor değil mi? Kadına belirli sorumluluklar var, erkeğe düşen belirli sorumluluklar var. Evet, dediğim gibi bu boyun eğme sözü bizim toplumda maalesef çok yanlış anlaşılıyor. Aslında dünyada çok yanlış anlaşılan bir söz. Bu açıdan kadınsal yapıyı, duyguları harekete geçiren bir olgu, feminizm diyorlar değil mi? Kadın tabii ki Tanrı'nın gözünde değer açısından aynıdır. Ama konum itibariyle, sorumluluk itibariyle erkek kadının başıdır. Ama erkek kadının başı iken, bu şu demek değildir ki bunu tabii ki açıklayacağım, paylaşacağım sizlerle. Erkeğin kadın üzerinde diktatör kesilmesi demek değil. Dediğim dedik. Ben bunu böyle istiyorum. Bu böyle olacak. Hayır. Eğer Tanrı kadını bir köle olarak da yaratmış olsaydı, buna biz evet diyebilirdik. Evet. Kadın erkeğine hizmet etmek zorunda, her zaman yükü taşımak zorunda, her zaman yuvayı dişi kuş yapması gerekiyor. Hayır sevgili kardeşler. Yuvayı dişi kuş yapmıyor. Yuvayı birlikte yapıyorlar. Yuvayı birlikte yapıyorlar. Yuvanın sağlıklı bir şekilde gelişip sağlıklı sonuçlara ulaşabilmesi için her ikisi katkıda bulunarak o güzel sonuca ulaşıyorlar sevgili kardeşler. Onun için kutsal kitapta yaratılış bölümünde beni oldukça heyecanlandıran, beni sevindiren bir ayetti ki ben yıllar önce 79'da ilk kutsal kitabı okurken o söz benim çok dikkatimi çekmişti. Tabii ki Anadolu toplumundan geldiğim için, Türk toplumundan geldiğim için, kadınlarımızın ne kadar ezildiğini çok iyi bildiğim için, öyle ki ülkemizin birçok yerinde, belki biz bunu doğuda daha çok görüyoruz, Erkek önde yürüyor, kadın da arkada. Bunun en belirgin göstergesidir sevgili kardeşler. O açıdan o ayeti dikkatlice okuyup dikkatlice anlamamız gerekiyor. Kutsal kitapta yaratılış konusuna baktığımız zaman Tanrı diyor ki her şeyi yarattı kusursuz bir şekilde, kendi suretinde, kendi benzeyişinde yarattı eksiksiz bir şekilde, ama yaratılış sonucunda Tanrı dedi ki her şey güzeldi, her şey eksiksizdi, her şey tamdı ve kusursuzdu. Ama bir tek şey güzel değildi diyor. O da erkeğin yalnızlığı güzel değildi. Demek ki erkeği gerçek anlamda erkek yapan, erkek kılan kadının yaratılmasıydı sevgili kardeşler. Onun için bu sözü vurgulamak istiyorum. Uygun bir köle yaratacağım demedi Tanrı burada. Bu çok önemli. Uygun bir köle yaratacağım demedi. Bu söz çok önemli. Uygun bir yardımcı yaratacağım. Kadınlarımız, eşlerimiz ya da bekar olan Hasan için söyleyebilirim. Şu an daha henüz bekar olan Çiğdem için söyleyebilirim. İleride olacak olan eşleriniz, Hasan'ın ileride eşi olacak olan kadın, kız neyse, senin en büyük destekçin olacaktır. En büyük destekçin. Bu konumda olması lazım sevgili kardeşler. Ben kendim bireysel olaraktan birçok evliliklere işim icabı girmek zorunda kaldım. Birçok çiftlerle yakın ilişkiler kurdum. Ve bu ilişki sonucu çoğu zaman birbirlerine olan ilişkilerinde, bağlılıklarında bir şeylerin doğru gitmediğini fark ettim. Ve biraz derine inmeye başladığımda aralarında birçok konunun kapatılmaya çalıştığını gördüm. Yani bir sorun var. Sorun normalde ortaya konup erkek ve kadının beraberliği içerisinde çözüme ulaştırılması gerekirken sorun kamufle edilmeye çalışılıyor. Sorun kaldıkça o sorun üzerine bir başka sorun geliyor. O sorun üzerine başka bir sorun geliyor. Dolayısıyla ne oluyor? Bakıyorsunuz deniz bir fındık kabını doldurmayan bir mevzuyla güm diye patlıyor. Diyoruz ki ya ne oldu? Bu kadarcık bir söz bu kadar patlatıyor insanı. Hayır. Onun bir geçmişi var. Onun bir birikimi var mutlaka. Birikiyor. Çok ufacık bir söz o kıvılcımı oluşturuyor. O patlamayı sağlıyor maalesef. Ama buna rağmen bakıyorsunuz evlilik 25 yıl, 30 yıl hatta 35 yıl devam eden evliliklerle ben tanık oldum. Topal bir şekilde evlilik devam ediyor. İmanlı çiftler biliyorlar ki kutsal kitaba göre boşanmak yasaktır. Evlilik yapan bir kişi Tanrı'nın birleştirdiğini diyor, insanlar ayırmasın. Evlilik yapan bir kişi ömür boyu bir evlilik yapıyor. Yani adet yerini bulsun diye 3-5 yıllık dönem için yapılan bir evlilik değil. Ömür boyu yapılan bir evlilik. Bu yüzden bu imanlı çiftler boşanmaktan uzak kalıyorlar. İman etmeyen normal kişilere baktığımız zaman da onlar da boşanmaya olumlu bakmıyorlar. Çünkü düşünüyorlar ki çocukları ortada kalır, ele aleme rezil olur. O açıdan istemeyerek de olsa o evlilik devam ediyor. Ama bir mutluluk değil, gerçekten büyük bir acılık içerisinde. Ama tabii ki buna paralel olaraktan inceldiği yerden kopsun deyip de boşananların sayısı da az değil tabii ki. Bana ne deyip koca karıya kaçıyor, kadın da başka bir kocaya kaçıyor. Bu tipler de var. Değil mi? Geçenlerde Vakkas abiyle konuşuyorduk. Bir adamdan söz etti. Hemen hemen 60 yaşında karısı onu bıraktı gitti. Değil mi? Ne kadar acı verici bir şey. Evlilik nedir? Beraberlik. Evlilik nedir? Vakkas abi. Sen, tabii sen fikrini söyle. Nedir evlilik?
Evlilik zaten kutsal kitabın yaratılış kitabına da orada yazılıyor. Yani tamamlamak.
Tamamlamak.
Evet.
Yalnızlığın son ermesi evlilik.
Ve yalnızlığın son ermesi kısmı gibi erişime çalması.
Yalnızlığın son ermesi. Evlilik, beraberlik dedin. O güzel. Doğan abi sen ne düşünüyorsun? Doğan kardeş.
Yuva kurmak.
He?
Yuva
kurmak.
Yavruluğun ne? Yavruluk Allah'a yapmış.
Tabii. Yalnızlık olmadığı için, bu yalnızlığı ortadan kaldırmak için bir şekilde evlilik yapılması lazım. Değil mi? Kutsal bir müessese. Yani bir kurum. Değil mi? Kutsal bir kurum. Evlilik nedir? Hava. Havaya da soralım. Bayan,
sevgi.
Ha? Sevgi. Sevgi, evlilik sevgidir. Sevgi nedir?
Tanrı.
Ha?
Tanrı.
Tanrıdır. Özlem, evlilik nedir? Ben şimdi okulda çok güzel, enteresan bir şey oluyordu. Bizim öğretmen, matematik öğretmeni çok soru sorardı. Ama şimdi sen öğretmenin gözüne baktığın zaman seni görmesi çok daha kolay. Ama gözünü ondan kaçırtmak böyle değişik şekilde, o zaman öğretmenin seni görmesi daha çok zor. Şimdi Özlem'i gördüm, orada bir şeylerle uğraşıyor. Dedim hadi Özlem'e bir sorayım. Söylüyorum bunu. Özlem, ne demek evlilik? Biliyorum ben seni ama yine soruyorum sana. Sevgide birleşmesi güzel. Bir de Sami'ye soralım. Evlilik nedir Sami sence? Evet. Bir yandaş değil mi? Bir paylaşabildiğin bir kişi. Toplumda en çok duyulan söz nedir evlilik denince? Mutluluk diyorlar değil mi? Evlilik nedir? Ben kitap masasında yaptığım konuşmalarda ben ona çok tanık oldum. Evlilik nedir? Evlilik bir mutluluktur diyor. Doğru değil mi? Evlilik bir mutluluktur. Ama evliliğin içerisine girdiğin zaman gerçekten de evliliğin bir mutluluk olmadığını görüyorsun. Yani mutluluk olduğunu savunan kişilerin evliliğine girdiğin zaman devam eden, sürekli bir şekilde devam eden kalıcı bir mutluluk olmadığını görüyorsun. Evlilik Tanrı'nın gözünde kısa bir tanımlamayla bir beden olmaktır. Evlilik. Tanrı'nın gözünde bir beden olmaktır. Karşılıklı saygıya dayanan, karşılıklı sevgiye dayanan sıcak, derin bir beraberlik. Beraberlik, evet.
Bazen de bana bir oluyor mu? Bazı şeyler bilmiyorum. Bazı şeyler bilmiyorum. İşte o zaman havayı soruyorum, hava. Bunun problemi şunun üstünü nasıl çözebiliriz? O zaman bu arada düşünüyorum ki havayı soruyorum. İşte bu benim eşim ya. Bu benim öbür yer bu işte. Onu soruyorum, o zaman diyor şöyle
Hamdolsun. Hamdolsun. Bu böyle olması lazım kesinlikle. Kesinlikle olması lazım. Zaten dediğim gibi Tanrı'nın gözünde de evlilik bir beden olmaksa, bu evlilik karşılıklı saygıya dayanmalı, karşılıklı sevgiye dayanmalı, sıcak ve derin bir beraberliği yaşamlarınızın her alanında görülmeli sevgili kardeşler. Sadece yatak ilişkisinde değil, bunu kalın bir çizgiyle altını çizmek istiyorum. Evlilik yaşamının her alanında bir olmaktır. Anlatabiliyor muyum? Sadece fiziksel anlamda bir olmak değil, aynı zamanda Sami'nin ifade ettiği gibi düşünürken yine o kişiyle bir olacaksın. Bir şeye karar verirken yine o karşındaki kişiyle bir olacaksın. Bir şeye adım atarken yine, eğer onun bilincindeysen, senin yalnız olmadığın, karşında ya da seni tamamlayan bir yandaşın olduğu bilincindeysen, o zaman kalkıp adımı atmadan önce o kişiyi de düşünmen, öneme alman gerekiyor. Demek ki sadece fiziksel anlamda değil, evlilik yaşamının her alanında bir beden olmaktır sevgili kardeşler. Bu iki ayrı kişi arasında olan ilişki, beraberlik, yakınlık, aynı zamanda İsa Mesih'in kilisesiyle olan ilişkisinin yakınlığıyla beraber, eş anlamda. Bize anlatılan gerçek bu. Özellikle vurgulamak isterim sevgili kardeşler. Evlilik sahnesinde iki kişi var. Yani evlilik bir kurumsa, Tanrı'nın onayladığı kutsal bir kurumsa, o kurum içerisinde, o sahnede, o alanda tek kişi yok. İki kişi var. Onun için şunu diyemeyiz biz, az önce vurguladığım gibi: dişi kuş yuvayı yapar. Hayır. Her ikisi yuvayı kurar ve yuvanın sağlıklı bir şekilde devamını sağlar. Kadın ve erkek. Bu bağlamda bu derin sevginin sıkı ağları evlilik ilişkisinde kadın ve erkeği ne yapıyor? Adeta birbirine nakış ediyor. İki ayrı renk düşünün. İki ayrı renkte ip düşünün. Ve o dokuma fabrikasında ya da dokuma tezgahında benim amcamın eşi, yengem kilim dokurdu. Tabii ki birkaç çeşit renkten ipliklerle dokurdu onu. Ama ben iki renkten söz ediyorum. Kadın ve erkekten söz ediyorum. Evlilik aynı şekilde, o dokundukça birbirlerine geçiyorlar. Normalde ipliği tek başına kopartabilirsin. Ama o ip birbirlerine geçtiği zaman o ipliği tekrar çekmek mümkün değil. Evlilik ilişkisinde eşler arasındaki o birliktelik, o arasındaki o birlik, beraberlik bir doku gibi olması lazım. Birbirine kaynaşması gerekiyor sevgili kardeşler. Onun için kutsal kitapta, Yaratılış kitabında 2. bölümde 24. ayette, az önce okuduğumuz gibi Efesler 5. bölümde de bu kaleme alınmış. Bunun için diyor, insan, yani kadın ve erkek, anasını babasını bırakacak, karısına yapışacak ve bir beden olacaklardır. Şimdi burada yatan iki önemli gerçek var bu ayette. Birincisi, ayrılma söz konusu. İkincisi, iki ayrı kağıdın yapışarak tek bir kağıt olduğu gibi iki farklı kişinin bir beden olması. Demek ki bu ayette iki önemli olay var. Bir, ayrılmak. İkincisi, birbirlerine yapışarak bir beden olmak. Ayrılmak nedir? Kadın ve erkeğin evlilik öncesi sığındıkları, korundukları ve üzerlerinde yetki sahibi olan anne ve babalarından tam olarak ayrılmaları demektir. Şimdi benim anneme babama hiç hoş gelmemişti ben konuştuğum zaman onlarla bu konuyu. Ne demek yani? Biz bir daha yani size gelemez miyiz? Hayır. Burada anlatılan bu değil. Burada anlatılan bu değil sevgili kardeşler. Kesinlikle bu söz yanlış anlaşılmasın. Burada anne ve babalarını sevmemek, onları bir daha hiç aramamak şeklinde bir ayrılma söz konusu değil. Yani hiç aramayacaksın, tamamıyla terk edeceksin demek değil. Bu ayrılma yeni bir ailenin sağlıklı oluşumu için gerekli olan ayrılmadır. Yani yeni kurulan yuvanın kendi başlarına ayakta durabilmelerini öğrenebilmek için, onların birlikte birbirlerine katkıda bulunarak, birbirlerini destekleyerek sağlıklı bir şekilde devam edebilmeleri için anneden babadan ayrılmaları demek. Artık ne anne ne kız tarafının, pardon, ne de erkek tarafının anne babası yeni kurulan yuvanın iç işlerine karışması söz konusu değil burada. Yani hiçbir şekilde ben, örneğin daha bizim çocuklar küçük ama örneğin Yasemin evlendi, ben oraya girip de onun kurduğu yuva içerisinde kızım bak bu doğru değil, bunu böyle yapman lazım demeye hakkım yok. Hayır. Ben onun için tek bir şey yapabilirim. Onun babası olaraktan dua edebilirim. Yani dualarımla onları destekleyebilirim. Ama onlar bana gelirlerse, baba biz bu konuda böyle düşünüyoruz, senin yardımına ihtiyacımız var, sen ne düşünüyorsun diye sorarlarsa ona bir şey demem. Fikrimi söylerim. Ama yine de bu olsun demem. Kararı verecek olan, o yeni çatıyı oluşturan yeni çiftlerdir sevgili kardeşler. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Ayrılma dediğim gibi anne ve babayı tamamen terk edip hiç bağlantı kurmamak değil, tam tersine kendi yuvalarında artık kendilerinin yetki sahibi olduklarını anlamaları gerekiyor. Aksi takdirde yeni çift ne olur? Kendi başlarına ayakta kalmayı kesinlikle öğrenemezler. Her zaman koltuk değneğine ihtiyaç olurlar. İhtiyaçları olur. Nereye kadar biz onları taşıyacağız? Hayır. Onların biz kendi başlarına bu hayatta kalabilmelerini istiyorsak dimdik bir şekilde biz onları bırakmamız lazım. Sevgili kardeşler. Acı gelebilir. Bazen kabul etmek çok zordur bunu. Ama Tanrı'nın gözünde biz evliliği inceliyoruz. Tanrı'nın gözünde evlilik budur. Yoksa bizim gözümüzde hayır, kesinlikle hayır. Bakın, emin olun, bakın bizim toplumda boşanmaların 2/3 ya kız tarafı girmiş ya da erkek tarafı girmiştir. Yanlışsa lütfen yanlış deyin. Kesinlikle böyledir. Bununla ilgili çok yazılar okudum. Yapılan araştırma da bunu gösteriyor. Kesinlikle bozulan yuvaların 2/3 ya erkek tarafının anne babası girmiş içeriye ya da kız tarafının anne babası girmiş ve bozmuş o kurulan kutsal yuvayı. Özellikle altını çizerek vurgulamak istiyorum sevgili kardeşler. Kocalık sorumluluğunu almış her bir erkek önceliğini eşine vermesi lazım. Önce eşim. Tabii ki imanlı çerçevesinden baktığımız zaman Rab ön plana çıkıyor mutlaka. Ama ondan sonra gelecek olan öncelik kadındır. Yani eşidir. Eşi olmalıdır. Anne ve babasına saygı ve sevgi mutlaka duyacak. Bizim tabirimizle onları baş tacı yapacak, sevecek, kucaklayacak ama yeni kurulan yuvası için artık kendisi karar verecektir eşiyle birlikte. Yani erkek kendi başına eşiyle birlikte karar verecektir. karar vermesini öğrenmesi lazım. Anne ve babasına danışmalı. Yani aile sorunları üzerinde kendisi düşünmeye başlayacak. Bu aynı şekilde kadın için de tabii ki geçerli. Sadece erkek için değil. Eğer buna dikkat etmeyen yuvalara bakın, yani Tanrı'nın ayrılın buyruğuna itaat etmeyen yuvalara bakın, ne kadar büyük dengesizlikler içerisinde olduğunu gözlerinize tanık olursunuz. Mutlaka anne baba içeriye girmiştir ve o güzelim yuvayı darmadağın etmiştir. Benim ablamın evliliğinde de böyle oldu. Ama benim ablam deva etmesi gerekiyordu o iki çocuğu ortada kalmasın diye. Bizim Anadolu kadınlarımız gerçekten çok çok çok dayanıklı varlıklar. Avrupa'yı çok daha kolay bir şekilde bırakabiliyor, boşayabiliyor. Ama bizim kadınlarımız maalesef o kadar kolay bırakmıyorlar. Mutlu olmasalar bile. Ama gönül istiyor ki hayır, mutlu bir şekilde devam etsin evlilik 25 sene, 30 sene, 40 sene. Benim annem Ağustos'ta 50. yılını kutlayacaklar. 50 yıldır evli olmuş olacaklar. Güzel bir şey. Ama ben anne babama sorduğum zaman ah evladım ah diyor. 50 yıl dile kolay. Ama biliyor musun diyor, ben ne zaman mutluluğa eriştim? Baban emekli olduktan sonra. Annem biraz rahatsızlandıktan sonra annemin kıymeti daha çok arttı babamın gözünde. Her şeye el attı babam. Onun için şimdi bizim tabirimizde kumular gibi yaşıyorlar. Ama niye son 10 yıl böyle olsun? Diğer 40 yıl acı içerisinde olsun. Tanrı'nın gözünde gerçekten evlilik bir beden olmaktır. Her alanda, evliliğin her alanında bir beden olmaktır. Bu bir beden olmayı açıklık getirelim biraz da. Bu ayrılma konusunu açıklık getirdikten sonra. Bu bir beden olmak evlilik yaşamında, evlilik yaşamının her alanında bir beden olmak demektir. Yani bu şu demektir. Kadın ve erkek her durumda eşittir. Eşit haklara sahiptir. Ve evlilik buyruğunu, Tanrı'nın evlilik buyruğunu yerine getirmiş sevgililerdir bu kişiler. Sadece sevgili değildirler. Aynı zamanda da en iyi arkadaştırlar. Bakın çok çok önemli sevgili kardeşler. Bir evliliğin sağlıklı bir şekilde, düzen içerisinde, olumlu bir şekilde devam etmesi, eğer istiyorsak, çiftlerin birbirini sevmesi kadar birbirlerine en iyi arkadaş olmaları da gerekiyor. Birbirlerini sevecek ama aynı zamanda da birbirlerinin en iyi arkadaşı olacak. Bana sorarsan en iyi arkadaşın nedir? Bana sormuştu. Bir keresinde birisi bana sormuştu. Senin yaşamında en iyi arkadaşın kim? Ben bunu cesaretle söyledim. Sizin de söylemenizi isterim. Dedim ki en iyi arkadaşım eşimdir. Diyebiliyor musun bunu? Kadın için de soruyorum, erkek için de soruyorum. Diyebiliyor musun eşin için? Benim en iyi arkadaşım, sadece yatak arkadaşım değil, ama hayatımın her alanında beni destekleyen, hayatımın her alanında yükümün altına giren, beni kucaklayan, beni hayal kırıklığına uğratmayan, sadık, güvenilir tek bir kişi var. Arkadaşım, eşimdir. Diyebiliyor musun bunu? Amen. Aralarında tam bir derin bir birlik olması gerekiyor. Açık bir iletişim olması gerekiyor. Yani bu çok çok önemli bir şey. Birbirinize karşı açık davranmak her konuda. Eğer açık değilseniz birbirinize, aradaki ne saygı gelişir, ne sevgi gelişir, ne de güven gelişir. Bir kişi ne zaman bir şeyini açamaz eşine? Ne zaman açamaz? Hayır. Yine açacaktır. Çok kötü bir şey yapsa da açacaktır. Ne zaman açamaz biliyor musun? Eşine güvenmezse açamaz. Bingo. Ben eğer eşime güveniyorsam, ki güveniyorum hamdolsun, isterdim onun da burada dinlemesini, kesinlikle hayatımın en zor anında, hatta uzun bir süre Rabbin önünde dua edip de açmakta güçlülük çektiğim şeyi bile gidip eşimle açtım. Neden biliyor musunuz? Ona güvendiğim için. Ve emin olun en büyük destekçim oydu. O olayı çözmedi. Sorunu çözmedi. O güven, o saygı, o bütünlük sağlıklı bir şekilde gelişmesini istiyorsak sevgili kardeşler, birbirimize şeffaf olacağız. Açık olacağız. Buyursan.
Hacı.
Hı hı. Sevgi varsa korku olmamalı. Tabi olacak. İnsansın. Etten, kemikten, sinirden yapılmışsın. Tabi ki. Tabi. Tabi anlıyorum.
Böyle işte korku böyle bazen ama yine de diyorsun.
Ama emin ol hacı, katılıyorum. Korku var. Korku var. Korku var. Ama eğer korkmak soruna çözüm getiriyorsa, o zaman hepimiz korkalım. Hepimiz o konuda o şekilde davranalım. Hayır. Kesinlikle. Senin arkaya attığın o konu bir gün seni bulacaktır. Daha belki çok daha güçlü bir şekilde. Onun için ben her zaman söylerim. Nasıl ki Rabbin önünde biz sürekli alınmak, paklanmak zorundayız. Hatta ben her zaman veririm. Bir tabak örneğini veririm değil mi? Yemek yediğimiz zaman o tabağı ertesi gün kullanmak için yıkanması gerekiyor. Bırakırsan kuruyor. Kuruduğu zaman da onu yıkamada, onu pisliği çıkartmada güçlü anlar yaşıyorsun. Ama sıcağına sıcağına Tanrı'nın önüne girip arınmak, paklanmak, temizlenmek çok daha güzel bir çözüm, doyum getiriyor sevgili kardeşler. Onun için bu beraberlik, bu açık bir iletişim, karşılıklı sevgi, saygı, bir beden olmanın en büyük göstergeleri, belirtileri sevgili kardeşler. Bu ilişki, bu güzel Enver'in dediği gibi harmoni, uyum. Dedik ya, evliliğin her alanına yansıması lazım ve cinsel yönlere de yansıması gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz bu cinsel ilişki de çok özel bir ilişki. Tanrı'nın onayladığı bir ilişkidir bu cinsel ilişki. Ne dedi Tanrı? Semereli olun, çoğalın değil mi? Demek ki cinsel arzu, cinsel ilişki kesinlikle Tanrı'nın gözünde günah değil. Ama bu ilişki evlilik çerçevesi içerisinde kalması lazım. Yani evlilik dışına gitmeyecek. Erkek karısına, kadın da erkeğine yapışmış olarak da. Onun için Tanrı'nın sözü çok güzel bir şekilde bizleri uyarıyor. İbraniler 13. bölümde 4. ayette bakın ne diyor. Herkes evliliğe saygıyla baksın. Ve diyor ki, burası çok önemli, evlilik yatağını da lekesiz tutsun diyor. Görüyor musunuz? Cinsellik de ne kadar kutsal Tanrı'nın önünde. Evlilik yatağını da diyor lekesiz tutsun. Çünkü diyor, fuhuşa ve zinaya düşenleri Tanrı mutlaka yargılayacaktır. İbraniler 13 ayet 4. Bu özel ilişkiye, bu bir beden ilişkisine bu bütünlük ilişkisine kesinlikle leke getirilmemeli. Yani bu kutsal birlikteliğe hiçbir şekilde ihanet karıştırılmamalı sevgili kardeşler. İşte bu hem güveni hem de saygıyı sarsan, yaralayan, zedeleyen bir günahtır. Eğer evlilik dışı bir ilişki kurarsak başka kişilerle. Çiftler bütün arzularını yürekten sevip bağlandığı kendi eşine saklarsa sevgili kardeşler, ben diyorum ki ömür boyu sürecek birlikteliğin sağlam temellerini de atmış olurlar. Benim arzum eşime olacak. Ve benim arzum, eşime olan arzum yerinde kalan bir arzu olmayacak, sürekli gelişen bir arzu olacak. Başka kişilere değil, başka kişilere yönelik olmayacak. Eğer bu şekilde olursa gerçekten evliliğin sağlam temellerini atmış oluruz. Kutsal kitap bu nedenle bu cinsel ilişkiyi evlilik çerçevesinde tutmaktadır. Kocanın zevki yalnızca karısında olmalıdır. Evet, güvenli ve gerçekten doyurucu cinsellik sadece ve sadece karı kocanın birlikteliğinde saklıdır. Unutmayın, evlilik basit bir kurum değil sevgili kardeşler, sevgili misafirler. Bu nedenle özellikle altını yine önemli çizmek istiyorum. Cinsel birliktelik evlilik antlaşmasının neyidir? Cinsel birliktelik evlilik antlaşmasının bir işaretidir, değil mi? Bir göstergesi. Aynı şekilde evlilik cinselliği geçerli kıldığı gibi aynı zamanda da cinsellik de neyi geçerli kılıyor? Evliliği geçerli kılıyor, evliliği pekiştiriyor ve evliliği destekliyor bu cinsel konu. Tabii ki bu basit bir birleşme değil. Bu nedenle Tanrı evlilik dışı her çeşit cinsel ilişkiyi günah olaraktan açıklıyor. Bu yüzden evlilik Tanrı önünde, dikkat edin, evlilik Tanrı önünde bozulmaz bir sözleşmedir. Siz buna bu şekilde bakıyor musunuz? Evlilik bir sözleşme midir? Evet, sözleşmedir. Hatırlıyor musunuz? Hangi toplumda olursa olsun bakın, bizim toplumda da diğer toplumlarda da evlenirken ne yapıyor? Nikah memurunun karşısında standart bir söz var, değil mi? Erkeğe soruyor, kadına soruyor, iyi günde, kötü günde, her tür durumda yükü taşıyabileceğine yönelik bir söz var, değil mi? Sen bu sözü kime veriyorsun? Eşine veriyorsun. Eşin kime veriyor? Sana veriyor. Başka kime veriyorsun sözü? Ve emin olun, eğer böyle düşünse toplum, bence boşanmaların sayısı azalır. Kesinlikle eğer birbirlerine söz veren çiftler aynı zamanda da sadece insanlara değil, çevresinde oturan o 3-5 kişiye değil, aynı zamanda da Tanrı'ya söz verdiklerini bilseler, o zaman çok daha ciddi bir şekilde o sorumluluğu taşırlar diye düşünüyorum. Doğru mu? Ama insanlar maalesef o kadar alışmışlar ki o söz o kadar basite indirgenmiş ki, o kadar basit bir şekilde ele alınıyor ki bu, alışılmış artık. Standartlık var. Standart. Dostlar alışverişte görsün misali. Çiftler birbirine söz veriyor. Çiğdem, sen de söz vereceksin. Hatırlatırsın. Dersin ki bak, söz veriyorsun ama sadece bana değil, sadece çevrendeki insanlara değil, o kadar çok önemli değil bizim çevremizdeki insanlar, ama asıl önemli olan, unutma de, yukarıdaki kişiye söz veriyorsun. Bu çok önemli. Yaradan'a söz veriyorsun. Rabbe söz veriyorsun. Evet. Bir beden olma ilişki içerisinde ne olması gerekiyor diye vurgulamıştım. Açık bir iletişim olması gerektiğini vurgulamıştım. Ben inanıyorum ki eşlerin, karı ve kocanın gerçekten birbirlerine zaman ayırması, hiçbir kapalı yön bırakmadan açık bir biçimde sorunları birlikte çözüm aramaları çok önemli sevgili kardeşler. Birlikte çözüm aramaları. Yani hiçbir kapalı yön bırakmadan her şeyi masanın üzerine koyup birlikte konuşarak, birlikte tartışarak, birlikte çözüm yolları arayaraktan sonuca ulaşmak gerekiyor. Neden? Neden biliyor musunuz? Çünkü evlilik ilişkisinde sen ve ben yok. Evlilik ilişkisinde sen ve ben yok. Ne var evlilik ilişkisinde? Ne var? Biz var. Evlilik ilişkisinde biz var. Ben ve sen yok. Eğer biz olgusu içerisine, o biz olgusu üzerine kurulmuş ise bu ilişki, kesinlikle o evlilik sağlıklı bir şekilde gelişir ve o evlilik içerisinde, o biz olgusu ile devam eden evlilik içerisinde doğacak olan çocuklar da o biz olgusuyla yetişirse yapacağı, sonraki yapacağı bağlantılarında da sağlıklı, dengeli adımlar atmış olurlar. Hayır ben, öbürü hayır sen, böyle bir şey olursa kesinlikle evlilik bir bütünlük içerisinde devam etmez ve gelişmez. O açıdan imanlı kardeşler için söylüyorum. İman açısından baktığımız zaman, imanlı çiftler için baktığımız zaman birlikte dua etmeleri, birlikte Rabbin sözünü birlikte paylaşmaları. Uzun zaman ben eşimle beraber yaptım bunu. Son zamanlarda epeydir yapmıyoruz. Ama bir şeyi devam ettiriyoruz eşimle. Çünkü doğru dürüst zamanımız yok birbirimize maalesef. Bizim için en güzel zaman ne zaman biliyor musunuz? Yatakta yatmadan önce o 15 dakikalık, belki 20 dakikalık, bazen o 1 saat oluyor bazen. O konuşma, o paylaşma. Ben o dönemde, o zaman içerisinde aldığım tadı hiçbir zaman alamadım sevgili kardeşler. Günün o yoğunluğu içerisinde çocuklardan zaman ayıramıyorsun. O yoğun iş temposu içerisinde kafada 50 bin tane kuş uçuyor. Kalkıp zaman ayıramıyorsun. Ama en sakin zaman çocuklar yattıktan sonra yataktasın. Çoğu zaman eşim okur kitabını, ben alırım kitabını elinden. Konuşuruz, paylaşırız. Ve ondan sonra yatarız. Demiyorum her gün bu oluyor. Ama en azından haftada 2 defa oluyor. Haftada 1 defa olsun. Yalvarırım size. Yapın bunu. Yapın bunu. Harika harika bir fark göreceksiniz yuvanızda. Mutlaka. O açıdan Kutsal Kitap açık bir şekilde vurguluyor imansız biriyle evlilik boyunduruna girmeyin diye 2. Korintoslar'da. Ama bu birliktelik, bu beraberlik sadece imanlı çiftlerde değil, iman etmeyen çiftlerde de bence olması gerekiyor. Yani birbirlerine zaman ayırması gerekiyor. Bu evliliğin en büyük taşlarından bir tanesi. Birlikte zaman ayırmak. Birlikte zaman ayırmak. Ben inanıyorum ki bu birlikte ayrılan zaman sorunları çözmede çok büyük katkıda bulunuyor. Benim söyleyeceğim sözden siz sakın bir şey yanlış anlamayın. Bir şey söyleyeceğim. Bunu birçok kez belki burada değişik şekillerde dile getirdim. Yaklaşık 14 yılı geçti bizim evliliğimiz. 14,5'a doğru gidiyor. 14,5 yıldır bizim evde televizyon yok. Son 2 yıldır eşimin teyzesi televizyon, eski televizyonunu atıyordu. O televizyonu aldık ki ben hapishaneye gittiğimde orada ince çalışması yapmak için oraya götüreceğim kasetleri önceden kontrol edip sonradan götürebileyim diye daha sağlıklı bir şekilde. O televizyonu aldık, bir de video aldım. Sadece televizyon var ve içindeki o televizyonu televizyon yapan bir alet var içinde. O da sökülmüş vaziyette çünkü vergi ödememek için onun da sökülmesi gerekiyor, biliyor musunuz? Yani televizyon özelliği yok, sadece gösterme özelliği var. Videoyu koyuyorsun, ben kasetlerimi kontrol ediyorum. Ya da arada bir ailemle birlikte çocuklarda uyan bir film olursa, çok nadiren yılda belki iki defa, üç defa bir kaset alıp koyuyoruz birlikte cumartesi günleri birlikte video seyrediyoruz. Emin olun bu 14,5 yıllık süre içerisinde televizyon olmaması bizlere çok büyük şeyler kazandırdı. Ben demiyorum, sakın yanlış anlamayın, televizyonlarınızı söküp atın. Ben de ileride alacağım, almayacağım demiyorum. İleride televizyon alacağım. Yeri geldiği zaman alacağım. Çünkü bazı durumlarda almam gerekiyor. Onu açıklarım ben sana sonra. İleride alacağım. Ama eşimi tanımada ve eşimin beni tanımasında çok büyük katkıda bulundu televizyonsuzluk. Televizyon olduğu zaman ne yapıyorsun? Gittik mesela dün dayı ziyarete gittik Bakkas abi. Televizyonu seyrediyor muyduk biz? Ama televizyon açıktı değil mi? Televizyon açık. Seyreden yok ama televizyon açık. Kapattığın zaman bir boşluk hissediyorlar. Hayır. O boşluğu eşin doldursun. Sen şunu yapabiliyor musun? Yine uzun bir süre önce ben yine evlilik üzerine bir şey konuşurken, bir konu konuşurken şeyde Hamburg'da, ben bu örneği de vermiştim belki burada. Hep kadını seveceksin, kadına değer vereceksin, kadının yükünü taşıyacaksın, kadına destek olacaksın. Bu sözler karşısında bir erkek alındı. Dedi ki ya hep kadın. Kardeşim dedi, biz seviyoruz karımızı. Yani biz karımızı sevmiyor muyuz? Seviyoruz tabii ki. Ben de diyor 7 yıllık evliyim. Bak diyor 3 tane çocuğum var. Ve eşim ben seviyorum. Seviyor mu kız dedi. Döndü. Kadıncağız tabii kafa salladı. Seviyor dedi. Ama benim aklıma hamdolsun çok güzel bir soru. Pratik soru geldi. Dedim ki seviyorsun eşini. Çok güzel. Başka ne seviyorsun dedim. Dedi futbol maçını çok seviyorum. Peki dedim. Düşün ki Türkiye Almanya milli maçı var. Süre uzatılmazsa normal şartlarda 90 dakika. Belki bizim hacı için de çok canlı bir örnektir. Onun sevdiği bir şey var. Bu araba yarışları. Formula 1. Onun için de Formula 1 olsun. Örnek olarak da. Dedim ki sen televizyonu kapatıp o 90 dakikayı eşine ayırmaya hazır mısın? Adam baktı. Cevap veremedi, hiçbir şey yanıt veremedi. Sen dedi demagoji yapıyorsun. Yani olayı saptırıyorsun. Hayır dedim. Eğer gerçekten seviyorsan onu, senin sevdiğin, en çok sevdiğin şeyi feda edebilmelisin eşin için. İşte feda edercesine sevmek bu demek. Kutsal kitapta diyor ya, feda edercesine sevin. Sevgi konusunu açıklarken. Eğer ben eşimi seviyorsam 90 dakikayı değil 120 dakikayı da yeri geldiği zaman ayırabilmem gerekiyor. Yeri geldiği zaman hacı Formula 1'si kapatıp havanın yanına oturup sorunları ortaya koyması gerekiyor. Doğru mu hacı? Hamdolsun mu? Bak çok güzel işte. Bak, iyi ki söyledim Formula 1'si değil mi? Bak gördün mü, bak Formula 1 var. Demek ki topluluğu ne kadar çok sevdiği belli hacının.
Gerçekten bir sorun varsa, gerçekten sen dinle, ben %100 katılıyorum. Kapattım, sorun çözüm. Bu hiçbir sorun yoksa. Beraber zorunlu izleyebilirler yani, o kadar şey değil.
Şimdi beraber izleyebilirler ama karısı istiyorsa izleyebilirler beraber.
Onu diyorum.
Tabii. Önemli olan o. Genelde öyle olmuyor maalesef. Tek taraflı istek oluyor. Hiç sevmiyor. Yok. Bak şu anda olay çocuğun dediği gibi demagoji olmasın. Yani olayı saptırmak olmasın. Sen eğer ayda 3 defa oluyorsa bir tanesini feda edebilmen lazım. Tamam. Onu vurgulamak istiyorum. Yani eşini sevdiğini gösteren en güzel belirtilerden bir tanesi senin en çok sevdiğin bir şeyi feda edebilmen. Eşinin de aynı şekilde. Ben sadece erkek için söylemiyorum. Kadın da sevdiği, en çok sevdiği şeyi kendi eşi için, kendi yandaşı için feda edecek durumda olması gerekiyor. Birlikte geçirilen o kısa zaman çok bereketli bir zaman sevgili kardeşler. Kendinize ya. Kutsal kitap öyle zaten. Kutsal kitapta erkeğin durumu veren durumundadır. Kadın da alan durumunda. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Onu da zaten söyleyeceğim. Bugün biraz rahatım çünkü önemli bir konu olduğu için biraz 5-10 dakika uzayabilir konuşmamız. Bu açıdan bir kez daha vurgulamak istiyorum. Ben televizyon örneğini verdim. Belki başka bir örnek de verilebilir ama asıl vurgulamak istediğim gerçek şu. En azından birlikte paylaşma zamanları yaratın kendinize. Bunu söylemek istiyorum. Hakkas abi. Birlikte paylaşma zamanları yaratın. Birlikte paylaşma zamanı yaratıyor musunuz birbirinize? Oturup birlikte baş başa, çocuklar yatağa gittikten sonra oturup birlikte televizyon açmadan birlikte paylaşabiliyor musunuz? Konuları masaya yatırabiliyor musunuz? Ve birlikte çözüm arıyor musunuz? İşte bunu yapabiliyorsanız en güzel noktayı yakalamışsınız demektir. O açıdan söylüyorum. En azından birlikte paylaşma ortamları yaratın kendinize, farkı göreceksiniz. Bir başka önemli noktayı da göz ardı etmeyelim. Hep evlilik dedik. Şimdi bir de nişanlılık dönemi var değil mi? Bence tabii ki bu nişanlılık döneminde de Tanrı'nın gerçekten iradesi olup olmadığını da araştırmak gerekiyor diye düşünüyorum. Bence eğer sorulmazsa gerçekten Tanrı'nın isteği mi? Gerçekten evlilik yapacağım kişi gerçekten Tanrı'nın benim için belirlediği kişi mi diye sormazsak o zaman ileride olacak olan sürtüşmelerin, ileride olacak olan patlamaların fitillerini de hazırlamış oluruz. O açıdan eğer sen kafana göre, dıştaki görüntüye göre, güzelliğe göre eğer adım atarsan gelecekteki bütün ters olaylar karşısında kesinlikle ve kesinlikle şaşkınlığa düşmene gerek yok. Çok tanınmış bir yorumcu, bu kutsal kitap yorumcusu var, Matthew Henry diye. Bu kişi çok romantik olduğunu söylüyor, çok romantik bir kişi olduğunu söylüyorlar. Ve bu kişi Londra'nın çok tanınmış soylu bir ailenin kızıyla nişanlanıyor. Ama çok soylu bir aileden geldiği için kızın babası Türk filmlerinde olduğu gibi karşı çıkıyor. Nasıl zengin fakire istemiyor, aynı şekilde karşı çıkıyor. Diyor ki kızım bu adamın ne parası var ne pulu var, ne işi var ne gücü var. Üstelik bu adamın bir çevresi bile yok. Bu adamın ben nereden geldiğini de bilmiyorum diyor babası kıza. Ve babasının tabii babası bunu söyleyince kızın verdiği cevap çok harika bir cevap. Diyor ki baba çok doğru söylüyorsun diyor. Gerçekten adamın nereden geldiğini bilmiyorum. Ama nereye gideceğini biliyorum. Güzel değil mi? Nereden geldiğini bilmiyorum ama nereye gideceğini biliyorum. İşte önemli olan evliliğe girmeden önce bunu görebilmek gerekiyor. Mutluluğa mı yoksa acılarla dolu bir yıkım içerisine mi gidiyorsun? Ve devam ediyor. Mesih ile Mesih'in kilisesi, Mesih kilisesini, topluluğunu sevdiği ve kendisini onun yararına verdiği gibi siz kocalar da diyor, karılarınızı sevin. Şimdi zaten beni en çok sevindiren bir ayettir bu. Hani aynı zamanda da biraz düşündüren bir ayet. Benim eşime olan sevgiyi burada Pavlos çok yüksek bir konuma çıkartıyor. Mesih kilisesini nasıl sevdiyse, topluluğunu nasıl sevdiyse, ki nasıl sevdi, yaşamını bu topluluk için feda etti değil mi? Diyor ki o topluluğunu nasıl sevdiyse aynı şekilde diyor erkek de karısını o şekilde sevecek. Gerçekten erkeğe verilen sorumluluk çok ağır, çok büyük sevgili kardeşler. Burada açık bir şekilde görüyoruz. İsa Mesih ne durumdadır? Veren durumdadır değil mi? Biz nedir? Biz ne durumdayız? Onun topluluğu olaraktan alıcı durumdayız. Gelin olaraktan alıcı durumdayız. Demek ki erkek veriyor, kadın ne yapıyor? Alıyor. İsa Mesih sevgisini bize veriyor. O sevgisine karşılık olaraktan biz ne yapıyoruz? Ona sadık oluyoruz değil mi? Ona bağımlı oluyoruz. Ona itaat ediyoruz öyle değil mi? Onun bize verdiği sevgiden dolayı. Demek ki erkek sürekli veren durumunda, kadın da alan durumunda. Veriyorsun karına, kadın alıyor. Almazsa sana geriye veremez. Demek ki en büyük sorumluluk erkeğin karısını kesinlikle sevmesi gerekiyor. Eğer eşinden saygı bekliyorsa, eşinden itaat bekliyorsa, eşinin kendisine boyun eğmesini bekliyorsa, hayatının her alanında, evlilik yaşamının her alanında sevgisini göstermesi lazım. Yani hareketleriyle, tutum ve davranışlarıyla sevgisini göstermesi lazım. Sadece seni seviyorum sözüyle değil, aynı zamanda hayatına, yaşamında tutum ve davranışlarıyla göstermesi lazım. Ve kadın görmesi lazım ki gerçekten eşim beni seviyor. Sen biliyor musun eşinin seni sevdiğini? Bak sağ ol. Nereden biliyorsun? Çok güzel. Ama güzel değil mi? Ben bu yanıtı beklemek istedim. Doğru yanıt verdim. Ama sen de onu seviyorsun. Çok seviyorsun. Sen de gösteriyor musun ona? Hareketlerinle, tutum ve davranışlarında. İşte her alanda, değil mi? Ama gitti. Ama güzel olan Vakkas abi itiyor onu. Ben biliyorum. Vakkas abi Hatice'yi itiyor. Çok çok iyi biliyorum. İtiyor onu. Bakma o bazen kaytarıyor. Ama genelde Vakkas abi itiyor. Doğru. Güzel olan şey sen sevgini gösteriyorsun. Ama en iyi biçimde de Hatice kardeş de sana itaat ediyor değil mi? Sen şimdi sevgi gösterme. Sen tutum ve davranışlarınla, senin tutum ve davranışlarında daha doğrusu Hatice kardeş görmesin sevgiyi. Dengesizlikler olur değil mi? İtaat belki zorunlu olarak itaat etmeye çalışır ama suratındaki mimiklerden bile anlarsın onun içten olmadığını. Ama şimdi biliyorsun ki o itaat ediyor, severek, canı gönülden istekle itaat ediyor. Doğru mu?
Yani,
o açıdan erkeğin veren kadının alan durumunda olması kutsal kitapta çok belirgin sevgili kardeşler. Onun için sevme buyrukları, yavaş yavaş sona geliyoruz. Sevme buyrukları kime verilmiş? Erkeğe verilmiş değil mi? Erkek karısını seviyor. Sadece söz ile değil, tutum ve davranışlarıyla da tıpkı Mesih'in gelini olan kiliseyi, kiliseye olan sevgisini gösterdiği gibi kadın da erkeğinden aldığı sevgiyi ne yapıyor geriye nasıl olaraktan gösteriyor? İtaat ederek kocasına boyun eğerek bağlılığını ve sevgisini gösteriyor. Tıpkı bizlerin Rabbimizden aldığımız sevgiye karşılık olarak bağlılığımızı, sevgimizi ve ona ait olduğumuzu, onun yönetimi altında olduğumuzu gösterdiğimiz gibi. Evlilik içerisinde, yuva içerisinde erkeğin kadın üzerinde baş olması demek tek bir düzen olduğunu gösteriyor. Eğer evlilik içerisinde iki baş olursa iki başlı canavar olur. Hoş olmaz değil mi? Evlilik kurumu içerisinde bir tek baş oluyor. Bu da şu demek, tek bir düzen demektir. Tek bir düzenin olduğunu bize gösteriyor. Sağlanan bu tek düzen içerisinde erkek evde baş olaraktan ne yapacak? Baş sorumluluğu olduğu için karısını sevecek ve sevecen bir şekilde karısını destekleyecek, karısının yükünü taşıyacak. Kadınlarımız bedensel açıdan zayıf varlıklar, hassas varlıklar, ince varlıklar. Kutsal kitabında belirttiği gibi. O yüzden erkeğin bakımına ihtiyacı var. Erkeğin kanatları altına girmeye ihtiyacı var. Doğru mu? Tanrı havayı nereden yarattı? Kaburga kemiğinden yarattı değil mi? Kalbe en yakın yerden yarattı. Demek ki sevgiye muhtaç varlıklar kadınlar. Ayak kemiğinden yaratmadı ki onları biz ayak altında ezelim. Ama kaburga kemiğinden yarattı ki onları sevelim, ama gerçekten sevelim ve yaşamımızın her alanında o sevgimizi tatlı bir şekilde, en iyi bir şekilde, en etkin bir şekilde gösterebilelim. Evlilik meşalesini hiç sönmeden yanmasını sağlamakla yükümlü kişi erkek. Ama onu destekleyen kadın. Evlilik meşalesini erkek taşırken kadın da onu desteklemesi gerekiyor. Eğer kadın destekçisi değilse, desteklemezse erkek tek başına o yükümlülüğü yerine getiremez. Erkek baştır ama o başı tam olaraktan yerine getirebilmesi için kadının desteğine her zaman ihtiyaç var. Kadın eşini destekleyecek, erkek de karısını sevecek, bağrına basacak ve onu baş tacı yapacak. Sevgili kardeşler. Son olarak da şunu söyleyeyim bir kez daha. Sevgiyi de anlamak gerekiyor. Sevgi deyince ne anlıyoruz? Toplumda insanlar arasında sevgi sözünü çok duyarız değil mi? Sevgi, sevgi, sevgi, sevgi. Tabii ki önemli sevgi. Ama burada anlatılan sevgi nasıl bir sevgi? Ya da bizlerden beklenen sevgi nasıl bir sevgi? Biraz az bir şekilde bunu da hatırlatmak istiyorum sizlere. Sözlüğe baktım. Sevgiyi nasıl açıklıyor? Türkçe sözlüğe baktım. Şöyle diyor. Diyor ki insanı bir kimseye ya da bir şeye karşı yakın ilgi ve bağlılık göstermeye yönelten içsel duygu. Anladınız mı? İnsanı bir kimseye ya da bir şeye karşı yakın ilgi ve bağlılık göstermeye yönelten. Demek ki beni bir kişiye yöneltiyorsa bir şey, bu yönelten şey sevgi olduğunu söylüyor. Bir olgu olduğunu, bir duygu olduğunu söylüyor. Grekçe'de biliyorsunuz aslında dört çeşit sevgi var ama biz asıl üçü bizim için önemli. Biri eros sözü var, bir phileo sözü var, bir de agape sözü var. Üç söz. Bu eros sözü tutkuyla yanıp tutuşan cinsel sevgiyi dile getiriyor. Cinsel sevgi, bedensel sevgi. Cinsel ilişkiden kaynaklanan sevgi. Phileo sevgisi de arkadaş, dost, dostluğu, arkadaşlığı, hoşlanılan birini ya da bir şeyi ifade eden bir şey için kullanılıyor bu filial sözü. Agape ise yeni antlaşmada, İncil'de kullanılan, en fazla kullanılan sözlerden bir tanesi. Yaklaşık 116 kez kullanılıyor agape sözü yeni antlaşmada. Bu ne demek? Agape sevgisi ne demek? Yani kutsal kitapta bize açıklanan agape sevgisi ne demek? Veren sevgidir, evet. Hiç karşılık beklemeden veren bir sevgidir. Yani ben eşimden bir şey beklemek niyetiyle onu sevmiyorum. O bana bir şey vermese de, o bana bir şey göstermese de ben yine onu sevmek zorundayım. Anlatabiliyor muyum? Yani kutsal kitapta agape sevgisi, tanrısal sevgi bize bu şekilde açıklanıyor. Veren bir sevgi. Almaya yönelik değil, vermeye yönelik bir sevgi. Tanrı bizleri iyi insanlar olduğumuz için değil, özü sevgi olduğu için bizleri sevmektir. Yani değişken duygulara, değişken davranışlara bağlı olmayan sevgidir. Bir ayetini söyledik 1. Yuhanna 4. bölümde. Eğer sevgili kardeşler, Tanrı bizleri böylesine çok sevdiyse bizler de birbirimizi sevmek zorundayız. Ama eşlerimizi daha çok sevmek zorundayız. Sevginin hedefi ne olmalı? Sevginin hedefi ne olmalı? Eşi mutlu atmak. Tamam, çok güzel. Hedef bu. Çözdü. Sami tam yanıtını verdi. Sevginin hedefi ne olması lazım? Ne olması lazım? Söyledi Sami az önce. Yani bir şeyi elde etmek için, bir şeye ulaşmak için gösterilen bir yaklaşım olmaması lazım. Tersine karşımdaki kişiyi mutlu etmek için olmalı. Senin gösterdiğin sevgi eşine, ondan bir şey beklediğin zamanlarda mı daha fazla gösteriyorsun sevgini? Yoksa onun gerçekten mutluluğunu istediğin için mi sevgini gösteriyorsun? Hı? Bazen benim çocuklardan birisi gelir, eğer bir şey istiyorsa yanaklarımı öper, babacığım sözünü kullanır. Artık ben alıştım ve ben hemen anlıyorum arkasından bir şey gelecek. Ama bizim evliliğimizde böyle olmasın. Ben eşimi öpüyorsam, eşimi seviyorsam, eşime bağlılık gösteriyorsam ondan bir çıkar beklemem gerekiyor. Hedef bu olması lazım. Eşini mutlu etmek. Rab hepinizi bereketlesin. Sevgili kardeşler. Dua edelim. Rabbimiz sana teşekkür ediyoruz. Yine sözünün aracılığıyla bizlere konuştum. Bir kez daha bizlere bizleri ne kadar çok sevdiğini, bizlere ne kadar çok değer verdiğini ve bizlerin de eşlerimize, karılarımıza, kocalarımıza aynı şekilde sevgiyi, saygıyı, sıcaklığı, içtenliği göstermemiz gerektiğini bizlere bir kez daha anımsattın. Rab, sana teşekkür ediyoruz. Bizlere duyduğun o içten sevgi için. O agape sevgisi için. Hiç karşılık beklemeyen sevgin için. Sana teşekkür ediyorum. Rab, hedefimiz gerçekten karşımızdaki eşlerimizi mutlu etmek olsun. Senin isteğin doğrultusunda kalarak. Teşekkür ederiz sözlerin için ve bu sözlerin her birimizin yüreğinde kalıcı olması için de dua ederim. Bu sözleri yaşamımızın her alanında yansıtabilmek için, gösterebilmek için gerekli olan gücü ve desteği sağla diye dua ederim. Önümüzdeki zamanı da ellerine teslim ediyoruz. Birlikte yiyeceğiz, birlikte içeceğiz. Sen alacağımız gıdaları bereketle, yapan elleri de bereketle ve birlikte yapacağımız sohbeti de bereketle, birlikte geçireceğimiz bu güzel birliktelik, Rabbimiz sana yücelik ve övgü getirsin. Yüce kutsal isminle. Amin. Amin. Bugün biraz uzun oldu, kusura bakmayın. Yani bir şekilde noktalamak gerekiyordu.